İbn-i Mesud'dan gelen hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü bize cehenneme götürecek her şeyi açıkladı.
Sakındıracak.
Cehenneme gitmekten alıkoyacak her şeyi açıkladı. Cennete götürecek her şeyi de açıkladı diyor. Bu gösteriyor ki cennetin yolu da açık, cehennemin yolu da açık. Sadece bu ikisinin tavsifinde bir şey var. Cennetin etrafı zorluklarla, engebelerle kuşatılmıştır. Yani imtihanlarla, denemelerle gidiyorsun. Kolayca nail olmuyorsun. Cehennemin yolu kolaylıklarla bezenmiştir. Çok kolay. Cennetin yolu ise bazı zorluklarla, engebelerle donatılmıştır. Neden? Tamamen beleşten elde ettim dememen için. Çünkü dünyada cehennemi, cenneti hak edebilecek hiçbir ameli hak ettim, bileğimin kuvvetiyle, gücüyle aldım diyebileceğim bir amelin yoktur. Ömrün boyu takva üzere, itaat üzere geçirsen bile senin o yaptıkların cennette sana ihsan edilecek. Bırak onları, dünyada sana verilen nimetleri dahi hak edebilecek karşılıkta değil. Allah Resulü'nün de hadis-i şerifte dediği gibi Allah'ın fadlıyla, ihsanıyla biz onlara sahip oluruz. Ama senin gayretin, çilen, engebeleri aşmaya çalışman bunu kolaylaştırır. Bazen bu gibi sorular Allah Resulü'ne birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle sorulduğu için Allah Resulü'nün cevabı da birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle oluşuyor şimdi. Söylüyor cennete girmenin yollarını. Diyor ki hiçbir kimse cennete giremez. La yedhulu ahadukumul cennete hatta sizden hiçbiriniz cennete giremez ta ki iman etmedikçe. Sizden hiçbiriniz de iman etmiş olmaz ta ki birbirinizi sevmedikçe. Ve birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor. Efşu selama beynekum. Selamı aranızda yayın edin. Ve tekra'u selama ala men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığına da tanımadığına da selam vermektir diyor. Şimdi selam sevgiyi yayıyor. Sevgi imanı gündeme getiriyor. İman da cennete girmeyi kolaylaştırıyor. Sizden hiçbiriniz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Ondan sonra birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor. Aranızda selamı yayın diyor. Tanıdığınıza da tanımadığınıza da. Çünkü birileri selamı yayın sözünü eğer böyle bir talip konulmasaydı sadece tanıdığın, bildiğin insanlara selam vermenin üzerinde yoğunlaşırdı. Ama tanısan da tanımasan da selam verilmesi gerekiyor. Ve bu arada sevgiyi pekiştiriyor. Şimdi eğer tek soru tek cevap şeklinde yani tek bir soru sorulmuş buna da tek bir cevap almışsa herhalde Allah Resulü soruyu soranı da biliyordu. Verdiği cevabın da nedenle anlaşılacağını biliyordu. Bazen verdiği cevap soru tipinde birkaç kelimeden oluşan cümle ise cevap da böyle olur ama karşıdaki insanı düşünmeye sevk ediyor. Tabii ki iman etmeden kimse cennete giremez. İman bir genel mi? İmanın 70 küsur şubesi var mı? O şubelere temas etmiyor. Bak şimdi imanın genel olarak şubelerini ele almıyor. O şubeden bir tanesini alıyor.
Selam vermiş. Hocam bir şey sorabilir miyim?
Ve siz de diyor birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz diyor. Bu biraz daha hususileşiyor. Bu sefer kendin için neyi seviyorsan kardeşin için de onu sevmedikçe iman etmiş olmazsın diyor. Bunu bunun için alabilirsin. Akabinde de size öyle bir amel öğreteyim mi? Onu yaptığınızda diyor birbirinizi seversiniz diyor. Ve sevdiğinizde iman etmiş olursunuz. İman etmekle de cennete girmeyi elde ediyorsunuz. Bu anlaşıldı. Şimdi ta başına dönelim. Selam derken benim istediğim kişiye selam mı?
Hayır.
Selam doğrudan doğruya karşılaşıldığında selam vermeme. Veyahut birisine selam vermeyi vermek için bahane mi aramadır? Yoksa vermemek için mi bahane arama? Sahabe iki tane sahabe giderken aralarına şöyle ağaç gelsin, ayrılırlar ve tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi diyor. Tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi. Bakıyorsun selamı kullanıyor şimdi. Abdullah İbni Mugaffen radıyallahu anh'ı sapan taşıyla av yapan birisini görünce sakın bunu yapma. Bu diyor kafa patlatır, göz çıkartır diyor. Adamı bir daha sapan taşıyla av yaparken görünce sana bir daha selam vermeyeceğim diyor. Selamı neye kullanıyor?
Caydırır abi.
Bak şimdi ama bizim ortamımızda selam verip vermememiz caydırıcı güç olarak kullanıldığı mı mevzu bahis? Çünkü o zaman da o ortamda selam mevzu bahis olduğu zaman bu kadar sahabenin önemini anlamış bir toplulukta sana bir daha selam vermeyeceğim dediğinde ona hakaret kabul edilir.
Selamı veren kulübünün önemi.
Tabii onun altyapısı oturmuş. Ne demek bu diye adam ondan dönerdi ama bizde birisine bozulsan sana bir daha selam vermeyeceğim diye senin selamına ihtiyacım var dedik. Çeker gideriz. O zaman selam bizde bir yaptırım güç olarak kullanılmıyor. Kişi istediğine selam veriyor, sevdiğine selam veriyor ama istemediğine vermiyor.
Ben şurada hocam bir şey sorayım.
Bunu şimdi, müspetlikte gündeme değil, menfiliğinde bile bu selamı gündeme getirsen, ne yapıyor şimdi işine geldiği şekliyle? Ben bu insanlara diyor selam verilmez diyor. Bu insanlar diyor bidatla uğraşmıştır diyor. Selamı kesmemiz lazım. Bana şöyle dedi, bana böyle dedi, selam verilmez diyor. Ama selamı şimdi müspetliğine getirdiğin zaman İslam'la hiç alakası olmuyor. Bunu derslerde bazı sebeplere beraber zikrettiğim olurdu. Hiç İslam'la alakası olmadığı halde bir iş yerine yakın bir yerde geçerken gelirken ona selam verdiğinde inan aradaki muhabbeti sevgiyi oluşturuyor. Şimdi inanan birisine selamı kesmem seni ondan, sevgiden, imandan, cennetten ne kadar uzaklaştırdığını düşünmen gerekir değil mi? Hiç İslam'la alakası olmayan birisine selam verdiğinde arada bir sevgi, muhabbet ve yakınlık oluşuyor. Senden bu sefer dinlemeye başlıyor bir şeyleri, almaya başlıyor. O zaman burada kullanılması gereken malzeme nedir? İslam kardeşliğinin harcı selamdır. Düşün selam, belki insanın insana infakta, ihsanda, hediyede bulunabileceği en kısıtlı ortamda verebileceği, söyleyebileceği en güzel söz budur. Dilenciye bile bir şeyin yokken, onu savarken en azından kötü söyleme. Güzel söz söyle diyor. Selam bunların en güzeli oluyor. Ve en hoşu oluyor. Bence daha önceki sohbetlerde de münasebetine binaen hepimizin cennete nasıl gireriz sorusunun cevabını soran da dahil inan hepimiz çok güzel biliyoruz. Bilmediğimiz şeyi sormuyoruz biz.
Evet. Tekrar olsun.
Şimdi Allah Resulü gelip adama diyor ki her kimin annesi babası veyahut ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremediyse onun burnu yerde sürtülsün diyor. Ne anlama geliyor?
Anne babaya bakmanı gerektiğini itaat edin.
Şimdi bunun tutup da hocam cennete nasıl gireriz?
Çık yukarıya.
Cennete girmek için ne gibi ameller işlememiz gerekir diye sorması gerekmiyor. Hatta annesi babası hayatta olan bir arkadaşa benim geçen birine dediğim gibi daha hala cennete giremedin mi dedim.
Tamam kes.
Çünkü anası var yanında. Babası vardır yanında ve ikisi birden vardır. Annesi babası yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün diyor.
Daha hala cennete giremeyenin.
Aşağı.
O zaman mefhumu nasıl anlaşılması gerekiyor hocam?
Şimdi annen baban hayattaysa ikisinden birisi senin yanındaysa senin cennete girmende en büyük kolaylık odur. Şimdi bunu düşündüğünde ne yapıyorsun? Cennet anaların ayakları altında diyor. Annenin babanın duası nebilerin ümmetine olan duası gibi müstecaptır diyor. Yani annen baban senin için orada var ya devamlı dua eden günahsız bir ağızdır. Hocam, bırak annenin babanın günahsız bir ağız olmasını, bir Müslüman bile başka bir Müslümanın gıyabında dua ettiği zaman o onun için temiz bir ağız olarak dua ediyor.
Özür dilerim hocam.
Anne, önce dediklerimi anlamaya çalışın.
Uyandıracağım.
Ondan sonra annenin babanın burada artık tarifini bile yapmada zorlanırsın. Hayatta olmaları senin için büyük bir nimet. Ama biz tutup da bütün bunların yanında daha hala bu meselelerin edebiyatını yaparsak. Ve şimdi sahip topluluklar gibi insanlara, arkadaşlara yani bilgi yüklemesi. Şöyle anlatayım. Şarj olmuş bir batarya. Tekrar onu şarj etmek için fişe sokarsan fayda mı verir, zarar mı?
Zarar verir.
Bizim şu anki bilgimiz var ya, cennete rahatlıkla girmeye yeter. Ama biz bunun edebiyatına yöneldik şimdi. Anlık duygulandırarak, anlık hisle hislendirerek ya dersi dinleyin ya susuzluğunuzu giderin.
Şimdi zannedersem Cafer kelimeye takıldı hocam.
Evet, kelimeye takıldı. Orada bir mecaz var mı demek istedim hocam?
Ne için?
Cennet anaların ayağı altına belki...
İşte bir mecaz yok.
Yok mu hocam?
Mecaz olsaydı çok soru getirirdi. Her kadın, her ana kadın mıdır?
Değildir.
Neden selam, cennet kadınların ayakları altında demiyor da anaların diyor?
Neden karının ayağının altında demiyor da
anaların İşte kadınların diyor? Demiyor da anaların diyor. Her kadın, her ana kadındır ama her kadın ana değildir. Anası babası daha hala hayatta olduğu halde düşünün, anneye babaya üf bile demenin yasaklandığı bir ortamda Allah kendi hakkından sonra anne baba hakkını gündeme getiriyor, doğru mu? Kaldı ki bunu sohbeti sizde de yapıldı İzmir'de Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna olan nasihatta. Kendi, uf, evet ben susuyorum.
Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yapmış olduğu nasihatı bunu ya.
Allah kendi hukukundan sonra hemen sıraya koyduğu ilk hukuk ana baba hukukudur. Bunda şimdi Hüseyin'in sorduğu soru, benim cevabımdaki taktikte ne anladınız? Allah Resulü'ne böyle bir soru sorulduğunda o toplumdaki noksanlığı imandan cüz olan hemen o noksanlık ele alınırdı.
O anki görünüm.
Teferruatı değil. İman etmeden, işbiriniz iman etmeden cennete giremezsiniz diyor. İmanın 70 küsur şubesini değil, o şubeden birine ele alıyor. O da neyi, onu da neye dayandırıyor? Selam. Veyahut kendisi için neyi seviyorsa insanın, kardeşi için de onu sevmedikçe. Veyahut Müslümanın kardeşi üzerindeki hakkını koyuyor. Öyle mi? Peki, kardeşini sevmedikçe sözünden çıkarabileceğin manalar ne Hüseyin? Kardeş mi sevmedikçe? Burada sevgi mi asıl, kardeşlik mi önce?
Kardeşlik.
Kardeşlik asıl. Neden Cafer?
Sevmediğin şeyler olabilir.
Kardeşin olmadan sevip sevmeme sebebi olamaz. Önce kardeşlik olacak. Doğru mu Gazi?
Evet, evet.
Peki, kardeş olmanın usulünü kim koymuş? Ben seni gıcık kapıyorum, kardeşim değilsin diyebilir miyim?
Diyemezsin,
evet. Diyemezsin.
Der misin?
Hayır. Sorunun cevabı. Sen
de kurtulamazsın ya.
Bak şimdi, ben senin tipinden hoşlanmıyorum. Gıcık bir tipsin. O zaman kardeşliği oluşturan esas ne? Cafer.
Sevgisiz.
Cafer'den başka Cafer var mı?
Sevgi hocam.
Ha?
Sevgi.
Hayır.
Allah'a sevgi. Mesela Allah'a iman etti, Allah'ın söylediklerine hitap etmez.
Yıldıray?
Allah için sevgi.
Necmi? Hayır.
Kardeşliği oluşturan Allah. O bize kardeş kılmış.
Koyduğu asıl ne?
Müslümanlık.
Müslümanlık çok dağınık bir kelime olur.
Hocam Allah'ın emretmesi değil mi bu esas?
Ne hocam?
İslam.
He?
Ne?
Senin bunu bildiğinden çok eminim. Tabii siz beni belki tanıyamadınız bu şeye kadar ama ben sizi teker teker tanıdım.
Öyle mi hocam?
Ne hocam? Nedir o zaman söyleyeyim?
Tevhid.
Dendi hocam.
Kim dendi?
Necmi dedi.
Ben hiçbir şey duymadım.
O zaman duymadım.
Tevhid dedin sen. Ben tevhidi duymadım.
Neyse şahitlerim orada.
İstediği kadar olsun. Futbol hakemine istediği kadar dışarıdan müdahale edilsin, o gördüğünü hükmeder.
Kim arıyor? Ne canım?
Sizin sürekli dediğiniz gibi tevhidin hakkı yani.
Aleykümselam var ama.
Çünkü tevhid varsa kardeşlik var.
Hocuk niye bir tevhidin mesela Allah'a iman etmek dediğin
mesela
zaman
mesela Hüseyin İslam dedi. İslam dedi. Niye yani? Hakikaten yani İslam kelimesini biz anlayıp tatbik edenler olsaydık Hüseyin'in verdiği cevabı yeterli görürdüm. Ama biz artık o İslam'ın içine tevhidi koymuyoruz. İslam dağıtılmış bir anlamda herkes Müslümanım diyor. Tevhid ehli olmadığı halde. Tevhidi korunmuşsa İslam vardır. İman korunmadan İslam'ın olması bir anlam taşımıyor. Hucurat suresindeki ayeti az önce sizin sorunuza binaen anlattım. Tevhid varsa kardeşlik vardır. Hiçbir şekilde tevhidi, kardeşliği tevhidin dışında zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Var mıdır? Gelsin Hüseyin.
Hocam bir soru sorayım mı?
Hüseyin gelsin. Selahattin şuna bir çay koyar mısın?
Alırım.
Adam gibi sorduysa alırım. Ki ben de Akif'i adam görüyorum.
Allah'ım.
Yanakları görüyorsun.
Hocam selam.
Şimdi şunda duralım. O hadisi aldık şimdi. Kardeşliğe dayandırdık. Sizden biriniz iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Kardeşliğe bina ettik şimdi.
Evet.
Öyle mi? Kardeşlikle imanı bir araya koyduğumuzda, yani kardeşlikle sevgiyi, önce kardeşlik önemli dendi. Çünkü kardeşlik olmadan sevgi olmaz. Kardeşliğin olması için de tevhidin gündeme gelmesi gerekir dedik. O zaman tevhid, tevhidin zedelenmesinin dışında, yani Allah göstermesin şirk bulaşması dışında bu kardeşliği zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Hiçbir şey onu zedelemeye yetmez. Benim gaziyi sevmemem, tipinden gıcık kapmam sebep gösterilemez. Anlaşıldı mı? Eğer tevhid ehliyse bir sorun yoksa bu kardeşlik esası vardır. O zaman tevhidin hatırı için her şeye göz yumulur. Daha önceki derslerde de dediğimiz gibi Allah tevhidin hatırını her şeyin önüne koyuyor mu?
Evet.
Çünkü dünya dolusu günahla da gelse kul, kulun bana dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Bir adam bize şimdi tevhidle gelse de bana karşı dünya dolusu kusur olsa
çok mu olur?
Her şeyin
İşte.
Bir adam bana dünya dolusu günahla da gelse,
evet,
o adamda tevhid varsa nasıl karşılarım?
İşte. Çünkü selamın hatırı kalmadığı gibi tevhidin
doğru
hatırı
mu
kalmamış. Yani vaka olarak.
Evet. Hayır. Yanlış. Doğru mu? Yanlış. Bakın yanlış. Bir tevhid yanlış dersi yapıyoruz, gırgır geçmiyor.
Yanlış hocam.
Gırgır geçmiyor hocam. Vaka olarak.
Hayır. Ben vakadan doğru bahsetmiyorum. Yaptığımız evet bu. İslam'daki olması gereken bu. Eğer birisi bana dünya dolusu günahla da gelse, o adamda tevhid varsa, ben de dünya dolusu müsamaha ile karşılarım. Çünkü benim ona affetmeye şeyim yok. Bana karşı işlediği günahlara karşı ben ona, suçlara karşı, hatalara karşı ben onu bağışlayabilirim, müsamahakar davranırım. Allah da bunu böyle yapıyor. Herhalde bizim izzeti nefsimiz, gururumuz Allah'ınkinden haşa daha öne geçmez. O tevhidin hatırı için her şeyi şöyle bir bırakıyor. Dünya dolusu mağfiretle karşılıyor. Bu tevhidi anlayanların işidir. Bence bizim şu anki bulunduğumuz konum bu işlerin edebiyatını yapmak değil artık. Bu anladığımız şeyleri ne kadar hayatımızda uyguluyoruz.
O safhaya geçtik mi diyorsunuz?
Geçmedik. Noksan da geçmeye çalışalım diyoruz işte. Yani işin edebiyatı değil, işin uygulaması gündeme gelmeli. Bu bende de olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bunu birbirimize hatırlatarak, birbirimizi uyararak bunu ancak böyle elde edebiliriz. Ben şimdi ne kadar müsamahakar davranıyorsam birisine, ben de ona karşı bir hata yaptım da o da o kadar müsamahakar davranmalı. Ya bu adam bunu bana yaptı da ben bundan onu sakınacağım. İzana getirir değil mi? Hakikaten sana zulmeden birisine, inanın sen durmadan bu denli müsamahakar davran, o bile gelip pişman olacaktır bir gün. Olur. Ha, belki 10 senede, 20 senede de olabilir. Ama olur. Olmasa ne olur? Senin tevhidin hatırı için onu müsamahayla karşılaman Allah katında ne kadar değerli biliyor musun? Hiç kimsenin görmediği gizli gizli günahlarınla onun huzuruna çıktığında o da seni tevhidin hatırı için bağışlayacak.
Bunlar da bunun içerisine girer mi? Selam vermeye, selam vermek, gelmeyene gitmek, vermeyene vermek.
Şimdi
bu arada bu tevhidin hatırına giriyor mu hocam?
Az önce izahı anlatırken Hüseyin'eydi herhalde. Temeli kurdum. Ondan sonra buna sebep olan geçerli kılan, geçersiz kılan diye tuttuk, kardeşlik dedik, bütün her şeyi bahsettik. Kardeşin senin üzerinde bir hakkı var. Ölürken bile sende bir hakkı var. Öldükten sonra da sende bir hakkı var. Tabii senin de onun üzerinde bir hakkın var. Onun da senin üzerinde, bu tek taraflı değildir hiçbir zaman. Ama birisi abi ise, baba ise, çocuğun üzerinde hakkın var diye mi gündeme getirir bunu, çocuğu öğretmekle önce yükümlü olduğunu mu gündeme getirir? Çocuğu eğitmedeki yükümlülüğünü önde tutmadıysa, baba olarak hakkın var diye zırvalayamaz.
Ben çocuğun baba üzerindeki hakkı mı o zaman hocam?
Şimdi ilk anda çocuğun baba üzerindeki hakkı geçerli. Baba o çocuğa hidayet veremez. Ama çocuğu eğitir. Yapması gerektiğini yapmışsa o vazifesini yerine getirmiştir. Ondan sonra her halükarda baba çocuğun günahları için illa ona beddua etmez. Onun bağışlanmasını, Allah'ın hidayet vermesini temenni eder. Doğru mu? Bir abi de şimdi bu konumdadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar özek kemiğinden yaratılmıştır. Doğrultmaya çalışırsanız
kırır.
Öyle bırakırsanız
çabuk olur.
Ne yapın diyor?
Nazik davranın.
Siz onlara devamlı iyi davranın. Ne anlama geliyor bu? Doğrultmaya çalışma, kırarsın. Öyle de bırakma, devamlı nasihat et. Abi de böyledir. Öğretmen de böyledir. Şimdi diyelim ki benim konumumdaki birini düşünün. Benim size devamlı darılıp küsmem ne anlama gelir?
Çok kötü anlama gelir.
En basiti böyle. Ne anlama gelir Necmi? Ya şuraya bak, kocaman adam. Anadolu'yla ifadesi çok kaba da kayda aldığı için demeyeceğim ama. Başka bir ortamda derim.
Kapat.
Yok kapatma. Ne derim? Bak burada çocuklar suç derler değil mi? Bunun büyük öğretmen olması gerekirken yaptığı tavra bak derler. Öğretmensen, eğer talebenle bir münakaşaya girdiysen bu senin ayıbın. Talebenin değil. Talebe şunu etti, bunu etti. Boş ver onu. Sen abisin ya. Ya da git sen de onun safına gir. Onun safında dur. Anne baba çocuğuna darılmaz. Hiçbir zaman darılmaz. En azından en son silahını kullanır, ona dua eder. Etmez.
Ediyorlar.
Kızgınlığında belki ağzından o kelime çıkar.
Yetmiyor mu hocam?
Değil. Yüreği sızlar. Bunu yapmaz.
Yani anne de
akıllı bir anne baba bunu yapmaz. Kızgınlığından çıkar. Herkesin kızgınlık anında bir söyleyeceği söz olabilir. Ama Allah Resulü buna haddi koymuş. 3 günden fazla dargın duramaz Müslüman. Düşür. Bu kadınların dersinde geçti. Karı kocanın birbirine muamelesi öncelikle hangi nitelikle başlamalı dersiniz?
Saygı.
Hayır. Onlar karı koca olmadan evvel o onun Müslüman kardeşiydi.
İbrahim Aleyhisselam hanımın tutulduğu kelime mi neydi?
Hayır, onu demek istemedim. Karı koca birbirine karı koca olarak hak aramaktan öte. Önce bunlar birbirlerinin Müslüman kardeşiydiler. Kardeşinin hukukunu koruma zorunda. Bak, karımın hukukunu koruyacağım dedi, belki pek gündeme gelmez ama kardeşlik hukuku gündeme gelir.